Ayrım 37, sayfa 402. Memorandum, Anders de la Motta. 56. bölüm. Paraya odaklanmamışsın değil mi diye sordu Sarac. Yanus'a nasıl ödeme yapıldığını keşfedersem onu bulabilecektik. Mesele eninde sonunda paraya bağlanır. Berk onu son gördüğümde böyle dedi, haklıydı değil mi? Bütün mesele parayla ilgili, öyle değil mi Peter? Mollar kısık sesle güldü ve mutfak masasına doğru eğildi. Her ne boktan bahsediyorsan açıklaman gerekecek David. Yaklaşık 14 milyon krondan bahsediyorum. Bana ait iki yabancı banka hesabına yatırılan paradan. O tünelde neredeyse öldüğüm geceden hemen önce havale ettiğim paradan. O para hala hayatta olmamın tek sebebi Peter. Sessizlik sürüyordu. 10 saniye geçti. 20. Gök gürledi. Fırtına yaklaşıyor gibiydi. Sarac sandalyesine yaslandı. Yanus'tan kurtulmak beni epey rahatlatacak dedi. O lanet olası hastanede uyandığımdan beri insanlar bana onun kim olduğunu söyletmeye çalışıyor. En başta da Berk ve Wallin. En ısrarcıları onlardı ama aynı zamanda önemsiz karakterdiler. Anladığım kadarıyla Yanus'u ele geçirmeyi gerçekten isteyenler, onu bulmak için kelimenin tam anlamıyla ceset çiğnemeye hazır olanlar, fotoğraflarımdaki haydutlar. Ebu Hamza, Lund, Karim, Sasha ve Ruslar, hepsi Yanus'un kendi bünyelerindeki birisi olmasından korkuyor. Sarac derin bir iç çekti. Ben de kendi kendime sormaya başladım. Nasıl olur da bu kadar korkarlar, sen ne dersin Peter? Molnar yalnızca omuz silkti, neredeyse şaşırmış gibiydi. Organize suç örgütlerinin önde gelenleri aralarında gizli bir casusumuz olduğunu, hatta ismini nereden bilebilirlerdi diye sordu Sarac. Söylediği şeyin önemini vurgulamak için işaret parmağını masanın kenarına vurarak. Muhtemelen birisi onlara söylediği için diye yanıtladı Molnar. Evet, muhtemelen. O halde soru şu, kim ve dahası neden? Emniyet sızıntıyla dolu, herkes olabilir dedi Mollar ellerini iki yana açarak. Yanus'un çok gizli bir proje olduğunu sen söyledin dedi Sarac. Herhangi bir polisin bilgi sızdırmaması için benim tek başıma yürüttüğüm bir projeydi. Pekala ama Berk de Kollander de Yanus'tan haberdardı dedi Mollar. En azından vardığından haberdardılar. Hatta Kollander bölge komiserine her şeyi anlattı. Yani diyorsun ki biri bizi sattı, bir köstebek. Mollar yorumlanması güç ama muhtemelen evet anlamına gelen bir yüz ifadesi takındı. Fakat Sarac yalnızca kafasını iki yana salladı. Yanus'un varlığına dair haberi kimin sızdırdığını biliyorum dedi, sebebini de biliyorum. Dev adam Natalie'yi kamyonetin içindeki şilteye yerleştirdi ve sürgülü kapıyı arkalarından kapattı. Sertleşmiş, donmuş atkıyı ve soğuk eldivenlerini çıkarmasına yardımcı oldu. Natalie'nin göremediği bir şeyle uğraşıp sonra bir mataradan doldurdu, bir bardak sıcak kahveyi ona uzattı. ''Şunu içiver.'' dedi. Natalie denileni yaptı ve sıcaklığın vücuduna yayılışını hissetti. ''Teşekkürler.'' diye titredi. Bir şey değil. Adam Natalie'nin yanına zemine oturdu ve kamyonetin yanına yaslandı. Natalie'yi dikkatle inceliyordu. Tekerleği patlatan sendin dedi. Bir sorudan ziyade bir açıklamaydı. Natalie cevap vermedi ve kahve kupasına sığındı. Onu tanıyorsun değil mi? David Sarac'ı. Natalie başını kaldırdı ve sonra evet anlamında kısaca salladı. O halde onu nerede bulabileceğimi de biliyorsun. Adam da başını sallıyordu. Ama elbette bana yardımcı olmayacaksın. Ne de olsa onun için donarak ölmek üzereydin. Adam başıyla kapıyı işaret etti. Natalie cevap vermedi. En azından bana ismini söyleyebilirsin. Az önce hayatını kurtardım. Natalie dedi. Sen? Adam sanki soru onu şaşırtmış ama memnun olmuş gibi bir ifade takındı. Benim adım Atıf. Atıf Kassap. Peki David'den ne istiyorsun Atıf Kasap? Hiçbir şey. Artık hiçbir şey. Ama dün elinden gelse... Atıf ona dikkatle baktı ve dudağının kenarına ufak bir gülümseme yerleşti. Kırmızı golfü süren sendin değil mi? Bu da o sırada oldu. Natalie'nin alnındaki bandajı işaret etti. Neredeyse etkilenmiş gibiydi. Natalie bir şey söylemedi. Dün David Sarraç'ın başka birini bulmak için tek yol olduğunu sanıyordum dedi Atıf. Bugün işler değişti. Burada buluşacaklarını biliyorum. Sadece tam yerini bilmiyorum. Henüz. Ama çok yakında öğrenmeyi umuyorum. Atıf ayaklanıp sürücü koltuğuna geçti. Ama Scarpe'ye doğru gittiğine göre biraz daha oyuna devam etmek fena bir fikir olmaz. Kabineti çalıştırdı ve ağır ağır dar köprüye soktu. Öncelikle Janus muhtemelen sadece orada burada yapılan bir dedikoduydu dedi Sarraç. Ama zaman geçtikçe patronlar bile işaretleri görmeye başladı. Tutuklamalar, baskınlar, ters giden planlar. Ama emin olamadılar ta ki ikinci bir fikri alana kadar. İstihbaratından şüphe duyulamayacak birisinin fikrine. Kısacası ihtiyaçları olan şey... Sarraç parmağını yine masaya vurdu. Rüşvet yiyecek bir polis memuruydu. Birkaç saniye durdu sonra onlar da o avukata Crispin'e döndüler diye devam etti Sarraç. Crispin paraya ihtiyacı olan iyi bir konumdaki bir polis memuru buldu. Kungsgatan'daki özel kulüplerden birinde ona şans eseri rastlamıştı. Polis memuru Janus'un gerçekten var olduğunu doğruladığında paranoya yangın gibi yayıldı. Bütün çabaları haini bulmak içindi. Bir yandan da deli gibi kıçlarını kollamaya çalışıyorlardı. Zincirde yukarı doğru para akışı yavaşlayınca büyük patronlar şikayet etmeye, her türlü tehdidi savurmaya başladılar. Sarraç biraz durakladı, ellerini önünde kavuşturdu ve yutkundu. Onlar da rüşvet yiyen bu polise para akıtmaya başladılar diye devam etti. Janus'un gerçek kimliğini açığa çıkarması için yabancı ülkelerdeki banka hesaplarına milyonlarca kron yatırdılar. Belki bazıları rakiplerinin faaliyetleri hakkında bu polise küçük ihbarlarda bile bulunmuş olabilir. Nihayetinde hepsi Janus'un üstüne yıkılabilirdi. Mutfak masasındaki telsiz bir iki saniye cızırdadı sonra yine sustu. Ancak bu fırsatçı memur hiçbir zaman Janus'u teslim etme niyetinde olmadı diye devam etti Sarraç. Aslında Crispin'i kendi amaçları için kullanıyor. Bu polisin yaptığı tek şey Janus'un varlığını doğrulamak ve görece önemsiz bazı polis operasyonları hakkında bilgi vermek. Bunun karşılığında paraya ve bilgiye boğuldu. Bu parayı da işin bürokrasisine, kontrolüne hiç katlanmadan başka muhbirlere ödeme yapmak için kullanıyor. Adam öyle yüksek meblağlar ödüyor ki giderek daha fazla insan muhbir olmayı düşünmeye başlıyor. Çünkü neredeyse hepimizin bir fiyatı var değil mi Peter? Molnar cevap vermedi, yalnızca Sarraç'a dik dik baktı. Polis memuru bu şekilde hızlıca kendi gizli, kendi kendini finanse eden örgütünü kuruyor diye devam etti Sarraç. Giderek daha fazla ve daha faydalı ihbarlarda bulunuyor. Hepsini de inanılmaz yetenekli casusu Janus'a atfediyor. Patronlarının ve meslektaşlarının keyifleri yerinde. Hepsi zafere ortak olmak istiyor. Polis memuru yaptığının yanlış olduğunu biliyor. Hedefe ulaşmak için her yolun mübah olmadığının farkında ama umursamıyor. Heyecan sirk ipinde dengede kalmanın adrenalini onu devam etmeye itiyor. Sarraç bir süre sessizleşti. Kenetlediği parmaklarını hafifçe gevşetti. Bir yere kadar bütün olay neredeyse kusursuz bir istihbarat operasyonuydu diye devam etti. Düşman kendi kendini yok etmekle meşgul. Aralarındaki güvensizlik artık zirve yapmış durumda ve hepsi birbirini ihbar ediyor. Ve tüm bu dolabın en zekice kısmı şu ki hepsi kendi çöküşlerini finanse ediyor. Ama derken polis memurunun aklına yeni bir fikir geliyor. Nihayetinde paralar suyunu çekiyor ki bu pek de şaşırtıcı değil. Ne de olsa verdiği tüm sözlere rağmen Janus'u teslim edemedi. Ancak operasyonu sonlandırmak yerine başka bir şey yapmaya karar veriyor. Güvenilirliğini arttıran ve ona biraz daha zaman kazandıran bir şey. Sirk ipinde birkaç ay daha geçirmesini sağlayacak bir şey. Sarraç yine durakladı ve derin bir nefes aldı. Uzaklarda gök uğursuzca gürlüyordu. ''Üç muhbir seçiyor.'' dedi Sarraç kısık bir sesle. Hiçbir zaman işe yarar bir bilgi sağlamayan, kolayca gözden çıkarılabilecek üç ufak çaplı dolandırıcı ve onların kimliklerini sızdırıyor. Onları para karşılığı satıyor. Hem de bir köstebek olarak itibarını arttırıyor. Adamları ölüme mahkum ettiğinin farkında. Onların daha büyük bir amaç için küçük kurbanlar olduğunu düşünüyor. En azından kendini buna inandırmaya çalışıyor. Asimetrik bir düşmana karşı asimetrik bir savaş. Tıpkı Duke'un söyleyeceği gibi. Masadaki telsiz yeniden cızırdadı. Yaklaşan gök gürültülü fırtınanın statik tıslamasıydı. Ancak aşağı yukarı aynı günlerde polis memuru bir problemle karşılaşıyor diye devam etti Sarac. Bir muhbiri ona şantaj yapmak gibi bir aptallığa kalkışıyor. İpi sarsmakla onu düşürmekle tehdit ediyor. Çaresiz bir anında polis memuru affedilmez bir şey yapıyor. Ve aniden aklı başına geldiğinde aslında sirk ipinden çoktan düştüğünü, aklına hayaline gelmeyecek derinliklere savrulduğunu, bir zamanlar kutsal saydığı her şeyi ihlal ettiğini fark ediyor. Sarac gözlerini kapattı ve sesine hakim olmaya çalıştı. Böylece bir pişmanlık ve aydınlanma anında polis memuru diğer üç muhbirini arayarak eğer yaşamak istiyorlarsa ülkeyi terk etmelerini söylüyor. Sonra rüşvet parası hesabını boşaltıyor, kimsenin ulaşamayacağı bir yere taşıyor. Yaptığı her şeyi itiraf edip cezasını çekmeye karar veriyor. Ama sonra bir hata daha yapıyor ve çok vahim bir hata hem de. Sarac öne mollara doğru eğildi, sesindeki hüznü duyabiliyordu. En iyi arkadaşını, kendisinden başka operasyonun tüm detaylarını bilen tek kişiyi arıyor. İkili oyunu, rüşvetleri, ölüme yolların adamları, her şeyi bilen adamı. Onu uyarmak, her şeyin alaşağı olmak üzere olduğunu söylemek istiyor. Ancak derken hikaye beklenmedik bir yere savruluyor. Polis memurunun hiç hayal etmediği bir senaryo gerçekleşiyor. En iyi arkadaşı onu öldürmeye çalışıyor. Şiddetli bir gök gürültüsü pencere camlarını titretti. Bir an sonra evdeki tüm ışıklar kesildi ve oda karanlığa gömüldü. 57. Bölüm. Madem hikaye anlatıyoruz dedi Mollar ayağa kalkarken sandalyesi gıcırdadı. Bir zamanlar bir arkadaşım vardı, hatta en iyi arkadaşımdı diyebiliriz. Hole doğru birkaç adım attı. O ve benim bir sırrımız vardı. Sırlar nasıldır bilirsin David. Bazıları insanları birbirine bağlar, hem de sıkıca bağlar. Bizim sırrımız da öyle bir sırdı. Bize geri kalan herkesten daha zekiymişiz gibi hissettiriyordu. Mollar kiler merdiveninin kapısını açarken belli belirsiz bir gıcırtı duyuldu. Bunu sigorta kutusunun açılış sesi izledi. Hepsi arkadaşımın fikriydi diye devam etti Mollar. Muhteşem bir fikirdi. Açıkçası onun aklına, yeteneğine imreniyordum. Onun akıl hocası olsam da ustalığını takdir ettiğimi fark ettim. Her ne istiyorsa yaptırıyordu. Kiler merdiveninden yalnızca bir cep fenerinin ışığı geliyordu. Ama sonra bir şey oldu. Arkadaşım oyunu fazla iyi oynamaya başladı. Yolunu kaybetti ve sonunda sırrımızı açığa vurma riski doğuracak talihsiz bir karar aldı. Başlangıçta hayal kırıklığına uğradım ve çok kötü hissettim. Sonra ise öfkelendim. Bunu birkaç saniyelik sessizlik izledi. Ama sonra rolleri değiştirsek ne olur bunu düşündüm. Yolunu kaybeden ya ben olsaydım? Mollar sigorta kutusunu ve kiler kapısını kapatıp hole döndü. Fenerin ışığı dışında ev hala zifiri karanlıktı. Ben de arkadaşıma yardımı dokunabilecek her şeyi yapmaya karar verdim. Kendini bulmasına, sırrımızı korumasına yardımı dokunabilecek her şeyi. Mollar feneri Sarac'ın az evvel oturmakta olduğu sandalyeye tuttu. Mutfak sandalyesi boştu. Atıf dar köprüyü geçmişti. Kamyonetin iki yanında sokak lambalarından ve pencerelerden gelen ışıklar belirdi. Atıf bu küçük yerleşimin içinden geçerek yolu adanın derinliklerine doğru takip etti. Natalie sessizce arkada oturuyordu. Donmuş bedeni giderek ısınıyor, eskisinden de fena ağrıyordu. Kısa bir süre sürgülü kapıyı açıp atlamayı ve en yakın eve koşmayı düşünmüştü. Ama uyuşmuş parmaklarıyla kapı kilidini açmak bir yana, ayağı bile kalkamayacak durumdaydı. Atıf 300 metre daha ilerledi, sonra kamyoneti yolun biraz daha genişlediği yerde park etti. Kar artık o kadar şiddetli yağmıyordu. Sanki son gök gürültüsü fırtınanın tepe noktasını işaret etmişti. Atıf Natalie'ye döndü, sonra cep telefonunu çıkardı, ekranı karanlıktı. ''Bana yardım etmeyi hala düşünmüyor musun Natalie?'' Natalie cevap vermedi. ''Şuradaki evi görüyor musun?'' Atıf az ötedeki ışıkları işaret etti. ''Tek yapmam gereken oraya gidip David Sarac'ın nerede oturduğunu sormak.'' dedi. Natalie omuzlarını silkti. ''Keyfin bilir.'' Atıf kapısını açtı. ''Bir yere ayrılma Natalie.'' ''Hadi ama David.'' Molnar feneri kapattı. Karanlık küçük kitaplığa doğru ağır ağır yürüdü. Oradan da salona geçti. ''Bu tip oyunlar için vaktimiz yok.'' ''Yanus, yolda.'' Sarac pencerenin kenarında durmuş bahçeye bakıyordu. Dışarıda hala kar yağıyordu ama şiddeti azalmıştı. ''Yanus kusursuz bir istihbarat operasyonuydu.'' dedi Molnar. ''Hakkında kitaplar yazılacak türden hem de.'' Ama başardığın onca şey sana yetmedi. Operasyonu daha da geliştirmek istedin. Planlandığı gibi bitirmek yerine kendini aşmak istedin. Gerçeklikle bağın koptu. Seni uyarmaya çalıştım. Bir noktayı geçtikten sonra geri dönüşün olmayacağını anlatmaya çalıştım. Ama beni dinlemedin. Uyuşturucu ve yeteneklerin seni sarhoş etmişti. Her şeyi yapabileceğini sandın. Hansen'in ölümü seni şok etti. Yaptıklarının bedelini fark ettirdi ve birden artık oynamak istememeye başladın ama artık çok geçti. Sana anlatmaya çalıştığım gibi geri dönüş yoktu.
Sen de tünelde arabamı durdurmaya çalıştın öyle mi? Dreyer'de buluşmamı engellemek için beni öldürmeye kalkıştın.
Molnar acılı bir ifade takındı. Bunu yapmana izin veremezdim David. Başardığın tüm bu muhteşem işleri Dreyer gibi birine teslim edecektin.
Başardığımız Peter dedi Sarac. Sen ve ben. Yanus bizim projemizdi. Yosef'i saymazsak burada bir biz varız değil mi? Sarac telsizi işaret etti. Herhalde o gece ben telefonu kapatır kapatmaz Yosef'i olaya dahil ettin. Belki ona rüşvetten pay teklif ettin. Belki de yalnızca sadakatinden dolayı kabul etti. Muhtemelen ikisinin bir karışımıdır. Ama ekipteki başka kimse neler döndüğünü bilmiyor. Bahse varım şimdi hepsi evlerinde oturmuş televizyon izliyordur.
Molnar cevap vermedi. Banka hesaplarını boş görünce fena şaşırmış olmalısın dedi Sarac. Neredeyse 14 milyon. Tek bir iz bırakmadan uçup gitmiş. Ne ofiste ne evimde bir ipucu var. Mobilyaları paramparça etmene rağmen bir şey bulamadın. Hesaba katmadığın şey o kadar paranoyaklaşmıştım ki başka evler tutmuştum. Sadece benim bildiğim gizli bir üs. Molnar sessizliğini korudu ve yalnızca başını hafifçe salladı. Bu yüzden işi hastanede bitirmedin dedi Sarac. Ben yoksam para tamamen kaybolacaktı. Bu yüzden kimseyle konuşmadan beni hastaneden çıkarman gerekti. Böylelikle o mesajları yazdın. Beni peşimde birilerinin olduğuna, evimde bile güvende olmadığıma inandırdın. Sarac aşağıdaki bahçeyi işaret etti. Orada dikilen sendin dedi. Ben burada bir başıma hapisken gizlice beni gözetliyordun. Dış dünyayla bağım kopmuştu, kafam parça parça anılar, yalanlar ve yarı gerçeklerle doluydu. Tıpkı senin istediğin gibi.
Para gerçekten bu kadar önemli miydi Peter?
Molnar boğazını temizledi. Aslında arkadaşımı geri getirmeyi umuyordum desem bana inanır mısın dedi. Hayran oldum David Sarac'ı. Sarac suratını buruşturdu ve bir elini cebine attı. Parmakları cep telefonunu kavradı ve telefonu açan düğmeyi buldu. Defterdeki Yanus listesinin parayla ilgili olduğunu, sayıların banka hesapları olduğunu sandın dedi. Ama aslında bu işe dahil olan herkesin kimlik numaralarını listelemiştim. Hansen ve diğer üçü, bir de gizli alter egom Erik I. Johansson. Sen paranın peşindeyken beni de doğru yola yönlendirdin. Para gitti. Dave the Children, başka yardım kuruluşları hiçbir fikrim yok.
Sarraç telefonunu dikkatlice çıkarıp arkasını döndü. Molnar ekranın parıltısını görmesin diye de telefonu göğsüne yakın tuttu. Daha önceden yazıp kaydettiği mesajı açtı. Molnar dilini dişleri üzerine birkaç defa gezdirdi, sonra başını iki yana salladı. ''Hayır, işte orada yanılıyorsun David.'' dedi. ''Daha evvel Duke'dan alıntı yapmıştın. Onun dediklerini belli ki çok dikkatli dinlemişsin.'' Eugene her zaman bir çıkış yolu bırakmanın öneminden bahseder. Bir çeşit acil durum çıkışı. Böylelikle işler ters giderse bir operasyondan hızla ayrılabilirsin. Eminim onun tavsiyesine uymuşsundur. Bir yerlerde bir acil çıkışın, biraz para zulaladığın gizli bir yerin vardır. Belki başka şeyler de vardır. Sahte pasaportlar, hesap numaraları, banka kartı okuyucuları. O çıkışı her şey alaşağı olduğunda kullanmalıydın. Ama onun yerine vicdan sahibi olmaya karar verdin. Molnar başını hafifçe iki yana salladı. Eğer birlikte çalışırsak hala kurtarabiliriz. Sadece birkaç bitmemiş işi halletmemiz gerek.
Markovic, Lehtonen ve Sabatini gibi mi yani diye araya girdi Sarraç. Molnar cevap vermedi.
Telefonumdaki arama listesini gördüm Peter. Belki de numaraları tanıdım bile. Her halükarda kimi aradığımı ve kimleri uyardığımı hemen anladın. Ama senin ya da Yanus hakkında ne dediğimi bilemezdin. Kendini güvende hissedemedin.
Molnar yine bir şey söylemedi.
Lehtonen ve Sabatini ülkeden çıkabildiler. Daha uzun süre yurt dışında kalabilirlerdi. Ama biri onları arayıp yanlış alarm olduğunu söyledi. Bildikleri ve güvendikleri biri. Daha önce beraber çalıştıkları biri. Onların ölmesini isteyen kişi.
Molnar ağır ağır Sarraç'a doğru yürüyordu.
Sadece sırrı korumak için yapmam gerekeni yaptım David. Bizim sırrımızı, senin ve benim, dediğin gibi. Berk bile her şeyden habersizdi. Sadece yedek listeni araştırıp yola devam edeceğiz sanıyordu. Liste kaybolunca panikledi, birilerinin onu çaldığını düşündü. Oysa aslında...
Liste falan yoktu diye mırıldandı Sarraç. Sırrımızı korumak için yerine boş bir zarf koydum. Eksik olan, orada olmayacak olan ismi gizlemek için.
Sarraç baş parmağını telefonu üzerinde gezdirdi ve gözlerini kapadı. Yanus'un dikiz aynasındaki yüzünü düşündü, kendi gülümseyişini. Hansen'in korkusunun kokusunu. Ölene kadar ödeyemeyeceğim borçlar diye fısıldadı kafasındaki tanıdık bir ses. Yanus, iki yüzlü Roma tanrısı, tıpkı onun gibi.
Sarraç gönder tuşuna bastı, emin olmak için bir daha bastı. Mesajın gittiğini gördü, artık geri dönüş yoktu.
Peki ya şimdi ne olacak David diye sordum onlar. Artık her şeyi bildiğine ve ben de senin bildiğini bildiğime göre.
Molnar ellerini indirip tabanca kılıfına koydu.
Sarraç saatine baktı. Fosforlu akrep ve yelkovan 8'e 2 dakika kaldığını söylüyordu.
Bekleyeceğiz dedi Sarraç.
37. ayrımın sonu. Sayfa 414.